Üçüncü ayrım.
Bölüm 6. Domuz ve biber. Alice birkaç dakika boyunca evi süzdü. Tam ne yapması gerektiğini düşünüyordu ki birdenbire üniformalı bir uşağın ormandan koşarak çıktığını gördü. Bu gelenin bir uşak olduğunu üzerindeki üniformasından anlamıştı. Eğer yalnızca yüzüne bakarak karar verseydi ona bir balık derdi. Uşak gürültülü bir şekilde parmak eklemleriyle kapıya vurmaya başladı. Kapı yuvarlak bir yüzü ve tıpkı kurbağayı andıran, iri gözleri olan bir başka üniformalı uşak açtı. Alice her iki uşağın da kıvırcık saçlarını pudraladıklarını fark etti. Bütün bunların ne anlama geldiğini merak eden Alice, uşakların ne konuştuklarını dinlemek için yavaşça ormandan biraz çıktı. Balık uşak, kolunun altından neredeyse kendisi kadar büyük olan bir mektup çıkarıp ciddi bir sesle "Bu mektup düşese, kraliçenin kriket maçına daveti" diyerek mektubu diğer uşağa teslim etti. Kurbağa uşak da aynı ciddi sesle yalnız sözcüklerin yerini biraz değiştirerek bu sözleri tekrar etti. "Bu mektup kraliçeden, kriket maçı için düşese bir davet." Bu konuşmadan sonra uşaklar başlarını eğerek birbirlerini selamladı ve bukleleri birbirine karıştı. Alice bu duruma çok güldü. Öyle ki kendisini duyarlar korkusuyla çareyi ormana kaçmakta buldu. Yeniden dışarı açıklığa göz attığında balık uşak gitmiş, diğeri ise kapının önüne oturmuş aval aval gökyüzüne bakıyordu. Alice çekinerek kapının yanına gelip onu tıklattı. "Kapıyı çalmanın bir yararı olmaz," dedi uşak. "Bunun iki nedeni var. Birincisi, ben de seninle birlikte kapının ön tarafındayım. İkincisi, içeride o kadar çok gürültü çıkarıyorlar ki seni duyacaklarını pek sanmam." Gerçekten de içeriden kulakları sağır eden bir gürültü geliyordu. Durmak bilmeyen bir uğultu, hapşırmalar, arada sırada tabak çanaklar tuzla buz oluyormuş gibi çıkan şangırtılar, hepsi birbirine karışıyordu. "O zaman lütfen söyler misiniz içeri nasıl girebilirim?" diye sordu Alice. "Kapı aramızda olsaydı," diye sözlerine devam etti uşak. Alice duymazdan gelerek "Kapıyı çalmak işe yarayabilirdi. Örneğin eğer sen içeride olsaydın kapıyı tıklatırdın, ben de seni dışarı çıkarırdım. Anlıyorsun değil mi?" Uşak konuşurken gözünü gökyüzünden ayırmıyordu. Alice onun bu davranışını kesinlikle kaba buldu. Belki de kendine mani olamıyordur diye düşündü. Gözleri neredeyse tam kafasının üstünde. Fakat her ne olursa olsun ona sorulan soruları yanıtlamalı. "İçeri nasıl gireceğim?" diye yineledi sorusunu yüksek sesle. "Yarına dek burada oturacağım," dedi uşak. Tam bu sırada evin kapısı açıldı ve genişçe bir tabak dosdoğru uşağın kafasına doğru uçtu. Uşağın burnunu sıyırıp geçti ve karşıdaki ağaçların birine çarparak paramparça oldu. "Belki öbür gün de otururum," diye aynı tonda konuşmasını sürdürdü uşak. Hiçbir şey olmamış gibi. "İçeri nasıl gireceğim?" diye sordu Alice. Bu sefer bağırarak. "Hiç içeri girecek misin ki?" dedi uşak. "Biliyorsun, her şeyden önce bu soruyu yanıtlamalısın." Kuşkusuz haklıydı ama bunu söylemesi Alice'in hoşuna gitmedi. Bu yaratıklarla tartışmak gerçekten korkunç bir şey diye mırıldandı kendi kendine. Bunların arasında insan aklını yitirir. Uşak az önce söylediği sözü evire çevire tekrarlamak için iyi bir fırsat yakaladığını anlamıştı. "Burada gece gündüz aylarca oturacağım. İyi de ben ne yapacağım? Ne istersen," dedi uşak ve ıslık çalmaya başladı. "Of, bununla konuşmanın bir yararı yok," dedi Alice umutsuzca. "Ahman önde gideni." Böyle söyledikten sonra kapıyı açıp içeri girdi. Kapı genişçe bir mutfağa açılıyordu. Mutfak tamamen duman altıydı. Düşes mutfağın ortasındaki üç ayaklı iskemleye oturmuş, kucağındaki bebeği oyalıyor. Aşçı ise ocağa eğilmiş, görünüşe göre içinde çorba olan bir kazanı karıştırıyordu. "Bu çorbanın biberi kesinlikle fazla kaçmış," dedi Alice kendi kendine. Aslına bakarsanız hapşırmaktan pek bir şey diyememişti. Gerçekten de havada çok fazla biber vardı. Düşes bile ara sıra hapşırmaktan kendini alamıyordu. Hele bebek, zavallıcık hapşırık nöbetlerine tutuluyor, sürekli ağlıyordu. Mutfakta hapşırmadan duran iki kişi vardı. Biri aşçı, diğeri ise yere serpe serilmiş, ağzı kulaklarına varan tombul bir kediydi. "Acaba bana söyleyebilir misiniz, kediniz niçin böyle sırıtıyor?" diye sordu Alice Düşes'e, biraz çekinerek. İlk konuşan olmakla iyi edip etmediğinden pek emin değildi. "O bir Cheshire kedisidir," dedi Düşes. "İşte bu yüzden sürekli sırıtıp durur, domuz." Düşes son sözcüğü öylesine sert bir biçimde söylemişti ki Alice yerinden sıçradı. Fakat daha sonra Düşes'in bunu kendisine değil de kucağındaki bebeğe söylediğini anladı. Bunun üzerine tekrar konuşacak cesareti buldu. "Cheshire kedilerinin sürekli sırıttıklarını bilmiyorum. Aslında kedilerin sırıtabildiklerini bilmiyordum. Hepsi sırıtabilir," dedi Düşes. "Ve genelde sırıtırlar da." "Hiç sırıtan bir kedi bilmiyorum," dedi Alice kibarca. Düşes'le sohbet etmeye başladığı için mutluydu. "Pek fazla bir şey bilmiyorsun," demek dedi Düşes. "İşte gerçek bu." Alice, Düşes'in ses tonunu beğenmemişti. Konuyu değiştirmenin daha iyi olacağını düşündü. Tam yeni bir konu açmak üzereydi ki Ayşe çorba kazanını ateşten indirdi ve elinin uzanabildiği her şeyi Düşes'le bebeğe fırlatmaya başladı. İlk olarak ızgara havaya uçtu. Sonra çanak çömlek yağmuru başladı. Düşes kendisine çarpan tabakları aldırmıyordu bile. Bebek ise o kadar çok gürültü çıkarıyordu ki tabakların canını yakıp yakmadığını söylemek oldukça zordu. "Ah, ne yaptığınıza dikkat eder misiniz lütfen?" diye haykırdı Alice. Dehşet ve korku içinde hoplayıp zıpladı. Sonra "Ah, gitti güzelim burnu," dedi. Çünkü koskocaman bir tava az kalsın bebeğin burnunu kıracaktı. Eğer herkes kendi işine baksaydı, dünya şimdi olduğundan daha hızlı dönerdi diye hırladı Düşes. "Bu da iyi bir şey olmazdı," dedi Alice. Bilgisini sergileyebileceği bir fırsatın eline geçmesi hoşuna gitmişti. "Gece ve gündüz ne olacak hem?" "Biliyorsunuz, dünya kendi ekseni tarafında bir dönüşünü 24 saatte tamamlar." "Bak, esnek dedin de aklıma geldi," dedi Düşes. "Senin şu ikide bir sağa sola dönen esnek boynunu vurdurtacağım." Alice bu mesajı alıp almadığını görmek için gözlerini korkuyla aşçıya çevirdi. Fakat o hala çorbayı karıştırmakla meşguldü ve konuşanları duymuş gibi görünmüyordu. Bunun üzerine Alice konuşmasını sürdürdü. 24 saatti galiba. Yoksa 12 miydi? "Ben, of benim canımı sıkma," dedi Düşes. "Rakamlarla uğraşmayı hiç sevmem." Bunu dedikten sonra bebeği oyalamaya devam etti. Bunu yaparken bir yandan da ninni gibi bir şeyler mırıldıyor, her dörtlüğün sonunda bebeği sertçe sarsıyordu. "Konuş çocuğunla kaba saba, aksırdıkça patakla. Sadece sinir etmek için yapıyor çünkü buna kızdığını biliyor." Düşes ninninin ikinci dörtlüğünü söylerken bebeği öyle bir fırlattı ki Alice zavallıcığın ulumasından ninniyi zar zor duyabildi. "Konuşurum çocuğumla kaba saba, pataklarım o aksırdıkça. Bilirim severler biberi, canı istediğinde tabii ki." "Al şunu, biraz da sen ilgilen," dedi Düşes bebeği Alice'e uzatarak. "Benim gidip kraliçe ile yapacağım kriket maçı için hazırlanmam gerek." Düşes bunu dedikten sonra aceleyle mutfaktan çıktı. Kapıdan çıkarken aşçı ona bir kızartma tavası fırlattıysa da ıskaladı. Alice bebeği güç bela yakaladı. Bebeğin tuhaf bir şekli vardı. Kollarıyla bacakları dört bir yana açılmıştı. Tıpkı deniz yıldızı gibi diye düşündü Alice. Onu yakaladığında zavallıcık bir lokomotif gibi homurdanıyor, vücudunu iki büklüm edip tekrar geriyordu. Bu yüzden onu doğru düzgün tutabilmek Alice'in birkaç dakikasını aldı. Bebeği zapt etmenin uygun bir yolunu bulunca önce onu eğip bükerek bir düğüm haline getirdi. Sonra da kendi kendisini çözmesin diye sağ kulağıyla sol ayağını sıkı sıkı tuttu. Alice bebeği açık havaya çıkardı. "Bu çocuğu benimle beraber götürmezsen bir iki güne kalmaz canını çıkarırlar," diye düşündü. "Bebeği burada terk edip gitmek cinayet olmaz mı?" Alice bu son sözlerini yüksek sesle söyledi ve bebek de karşılık olarak homurdandı. Bu arada hapşırığı da geçmişti. "Öyle homurdanıp durma," dedi Alice. "Kendini homurdanarak ifade etmek hiç de güzel bir davranış değil." Bunun üzerine bebek yine homurdandı ve Alice sorunun ne olduğunu anlamak için endişeyle onun suratına baktı. Kuşkusuz bebeğin burnu yukarıya doğru biraz fazla kıvrılmıştı. İnsan burnundan çok hayvan burnuna benziyordu. Gözleri de bir bebeğe göre oldukça ufaktı. Alice bu yaratığın görünümünden hiç hoşlanmadı. Belki de ağlamaktan böyle olmuştur diye düşündü ve gözyaşı görür müyüm acaba diye yeniden bebeğin gözlerinin içine baktı. "Hayır. Gözyaşı falan yoktu. Eğer bir domuza dönüşeceksen tatlım," dedi Alice ciddi ciddi. "Artık senin de bir işim kalmadı demektir. Bunu böyle bil." Bunun üzerine zavallı bebek tekrar hıçkırdı. Belki de homurdandı. Hangisini yaptığını söylemek gerçekten çok güçlü. Ve bir süre sessizce beklediler. Tam Alice eve gidince bu yaratıkla ne yapacağım diye düşünmeye başlamıştı ki bebek gürültülü bir biçimde homurdanınca Alice telaşla onun yüzüne baktı. Artık kuşkuya yer yoktu. Bu yaratık kesinlikle domuzdu. Ve Alice onu artık taşımanın çok saçma olduğunu düşündü. Bunun üzerine kucağındaki küçük yaratığı yere bıraktı ve onun sessizce ormana doğru koştuğunu görünce içi rahatladı. Eğer büyüseydi çok çirkin bir çocuk olurdu. Fakat yine de güzel bir domuzdu bence, dedi Alice kendi kendine. Aklından domuz olmaya en uygun arkadaşlarını geçirdi. Bir yandan da kendi kendine konuşuyordu. Keşke birileri onları domuzlaştırmanın yolunu bilseydi. Alice böyle konuşurken birkaç metre uzağında ağacın tepesinde oturan Cheshire kedisini görünce irkildi. Kedi Alice'i görünce yalnızca sırıttı. İyi huylu bir kedi bu, diye düşündü Alice. Yine de çok uzun pençeleri ve birçok dişi vardı. Bu yüzden Alice ona saygıyla yaklaşmanın doğru olacağını düşündü. "Cheshire pisisi," diye başladı sözü çekingenlikle. Çünkü kedinin kendisine verilmiş bu ismi beğenip beğenmediğinden pek emin değildi. Fakat kedi daha fazla sırıtmaktan başka bir tepki vermedi. İyi gidiyorum. Buraya kadar hoşuna gitti dedi Alice içinden ve konuşmaya devam etti. Lütfen bana hangi yolu izlemem gerektiğini söyler misiniz? Bu nereye gitmek istediğine göre değişir dedi kedi. Aslında nereye gittin pek umurumda değil dedi Alice. O zaman hangi yolu izlerseniz de fark etmez dedi kedi. Bir yere varayım yeter diye tamamladı Alice sözünü. Ah bundan kuşkun olmasın. Kesinlikle bir yere varırsın. Tabi eğer yeteri kadar yürürsen. Kedi sözlerinde yerden göğe kadar haklıydı. Bu yüzden Alice bir başka soruyu sormayı denedi. Buralarda ne tür insanlar yaşar? Şu tarafta dedi kedi sağ patisini sallayarak. Bir şapkacı yaşar şu tarafta ise diğer patisini salladı. Mart tavşanı yaşar. Hangisini istersen onu ziyaret edebilirsin. Sonuçta ikisi de deli. Ama ben delilerin arasına karışmak istemiyorum dedi Alice. Başka çaren yok dedi kedi. Buradaki herkes delidir. Ben deliyim. Sen delisin. Benim deli olduğumu nereden biliyorsun diye sordu Alice. Deli olmalısın dedi kedi. Yoksa buraya gelmezdin. Alice orada bulunmasının deli olduğu anlamına geldiğini sanmıyordu. Yine de devam etti. Peki kendinin deli olduğunu nereden biliyorsun? Şöyle açıklayayım dedi kedi. Bir köpek deli değildir. Sence de öyle mi dedi. Olabilir dedi Alice. O zaman diye sürdürdü konuşmasını kedi. Bir köpek kızgınken hırlar. Mutluyken kuyruğunu sallar. Ben ise mutluyken hırlarım. Kızgınken kuyruğumu sallarım. Demek ki ben deliyim. Ben ona hırlama demem, mırlama derim dedi Alice. Sen istediğini de dedi kedi. Bugün kraliçe ile kriket oynayacak mısın? Çok isterdim dedi Alice. Fakat henüz davet edilmedim. Beni orada göreceksin dedi kedi ve yok oldu. Alice tuhaf şeyler görmeye o kadar alışmıştı ki kedinin kaybolmasına şaşırmadı. Onun kaybolduğu yere bakarken kedi yine aynen ortaya çıkıverdi. Bu arada az kalsın sormayı unutuyordum dedi kedi. Bebeğe ne oldu? Domuz oldu diye usulca yanıtladı Alice. Sanki kedi normal bir şekilde geri dönmüş gibi konuşuyordu. Biliyordum dedi kedi ve yeniden yok oldu. Alice bir süre belki yine gelir diye beklediyse de kedi geri dönmedi. Alice birkaç dakika bekledikten sonra Mart tavşanının yaşadığı söylenilen yere doğru yürümeye başladı. Bugüne kadar birçok şapkacı gördüm diyordu kendi kendine. Bir Mart tavşanını görmek daha heyecanlı olabilir. Hem Mayıs'tayız belki delirmemiştir. En azından Mart ayında olduğu kadar deli değildir dedi. Alice böyle kendi kendine konuşurken başını havaya kaldırdı ve kedinin yine yukarıda bir dalın üzerine oturduğunu gördü. Sen domuz mu dedin topuz mu diye sordu kedi. Domuz dedim dedi Alice. Hem böyle aniden bir yok olup bir ortaya çıkma lütfen. İnsan serseme dönüyor. Tamam dedi kedi. Ve bu kez ağır ağır yok oldu. İlk önce kuyruğu gözden kayboldu. En sonunda da sırıtan yüzü. Sırıtışı bütün vücudu kaybolduktan sonra bir süre daha ağaçta kalmıştı. Eh kedileri gördüğünde genellikle yüzlerinde bir sırıtış olmaz diye düşündü Alice. Fakat kedisi olmayan bir sırıtış. Bu hayatımda gördüğüm en tuhaf şey. Kızın Mart tavşanının evine ulaşması fazla uzun sürmedi. Alice bunun doğru ev olduğunu düşündü çünkü evin bacaları tıpkı birer tavşan kulağına benziyordu ve çatı tüylerle kaplıydı. O kadar büyük bir evdi ki Alice sol elindeki mantardan ısırıp 60 santim kadar uzamadan evin yakınına yaklaşmaya cesaret edemedi. Ürkek ürkek eve doğru yaklaşırken kendi kendine söyleniyordu. Ya tam deli zamanındaysa? Acaba şapkacıya mı gitseydim? 7. Bölüm. Çılgın bir çay partisi. Evin önündeki ağacın altına bir masa yerleştirilmişti. Ve şapkacı ile Mart tavşanı burada çaylarını yudumluyordu. Aralarında ise derin bir uykuya dalmış olan fındık faresi vardı. Onu bir yastık gibi kullanan şapkacı ile Mart tavşanı dirseklerini zavallı hayvanın üzerine koymuş sohbet ediyordu. Fındık faresi çok rahatsız olsa gerek diye düşündü Alice. Ama uyuduğu için bir şey hissetmiyor herhalde. Masa geniş olmasına genişti fakat üçü birden bir köşesine sıkışmıştı. Uzaktan Alice'in geldiğini görünce hep birazdan yer yok yer yok diye bağırıştılar. Alice... ''Nasıl yok? Bir sürü yer var.'' dedi kızgınlıkla ve masanın diğer ucundaki büyük bir koltuğa oturdu. ''Biraz şarap almaz mıydınız?'' diye sordu Mart tavşanı, Alice'i rahatlatmak istercesine. Alice masaya şöyle bir göz gezdirdi. ''Fakat masada çaydan bir şey yoktu. Şarap falan göremiyorum.'' dedi en sonunda. ''Yok ki.'' dedi zaten Mart tavşanı. ''Olmayan bir şeyi ikram etmeniz hiç kibar bir davranış değil.'' dedi Alice öfkeyle. ''Davet edilmeden masaya oturmanız hiç kibar bir davranış değil.'' dedi Mart tavşanı. ''Bunun sizin masanız olduğunu bilmiyorum.'' dedi Alice. Üç kişiden daha fazlası için hazırlandığı belli. Saçın uzamış, kesmek lazım dedi şapkacı. Uzun bir süredir meraklı gözlerle Alice'i süzüyordu. Bu onun ettiği ilk laftı. Başkaları hakkında yorum yapmamayı öğrenmen lazım, dedi Alice biraz sertçe. Bu çok kaba bir davranış. Bunu duyan şapkacının gözleri fal taşı gibi açıldı. Fakat tek söylediği, kuzgun niçin yazı masasına benzer, oldu. İşte eğlence başlıyor, diye düşündü Alice. Bilmecelere başlamalarına sevindim. Sanırım bunun cevabını tahmin edebilirim, diye ekledi yüksek sesle. Buna yanıt verebileceğini mi düşünüyorsun, dedi Mart tavşanı. Tam üstüne bastın, dedi Alice. O zaman ne demek istediğini söyle, diye devam etti Mart tavşanı. Söylüyorum zaten, dedi Alice hemen. En azından söylemeye çalıştığım şeyi söylüyorum. İkisi de aynı değil mi zaten? Hiç de değil, dedi şapkacı. O zaman şunlar da aynı anlama gelirdi. Yediğimi görüyorum demek, gördüğümü yiyorum demekle aynı şey. Ya da şöyle diyebilirsin, diye ekledi Mart tavşanı. Sahip olduğum her şeyi severim ile sevdiğim her şeye sahibim. Şöyle de diyebilirsin, diye devam etti fındık faresi. Uyuduğum zaman nefes alırım demek, nefes aldığım zaman uyurum demekle aynı şey. Fındık faresi uykusunda konuşuyordu sanki. İşte senin dediğin buna benziyor, dedi şapkacı. Ve konuşma sona erdi. Bir an masaya sessizlik çöktü. Bu sırada Alice, kuzgun ve yazı masası ile ilgili tüm bildiklerini anımsamaya çalışıyordu. Gerçi pek fazla bildiği bir şey yoktu. Sessizliği bozan şapkacı oldu. Bugün ayın kaçı, diye sordu Alice'e dönerek. Sonra cebinden saatini çıkardı. Ona endişeyle baktı ve birkaç kez sallayıp kulağına götürdü. Alice bir süre düşündü ve en sonunda 4'ü dedi. 2 gün geri, dedi şapkacı iç çekerek. Tereyağının işe yaramayacağını sana söylemiştim, diye ekledi ve öfkeli Mart tavşanına baktı. Fakat en kaliteli tereyağıydı, diye karşılık verdi Mart tavşanı usulca. Olabilir, demek ki içine kırıntı kaçmış, dedi şapkacı daha da hırçınlaşarak. Yağı ekmek bıçağıyla sürmemen gerekirdi. Mart tavşanı saati eline alıp hüzünle baktı. Sonra saati çay bardağının içine batırıp tekrar baktı. Fakat ilk söylediğinden daha iyi bir şey bulamadığından gerçekten en kaliteli tereyağıydı, dedi. Alice tavşanın omzunun üzerinden merakla saate bakıyordu. Ne garip bir saat. Ayın hangi gününde olduğumuzu gösteriyor fakat saati göstermiyor, dedi. Neden göstersin ki, diye mırıldandı şapkacı. Senin saatin hangi yılda olduğumuzu gösteriyor mu? Tabii ki hayır, diye yanıtladı Alice hemen. Fakat bunun nedeni çok uzun bir süre aynı yılı göstermesi. İşte benimki o yüzden göstermiyor, dedi şapkacı. Alice'in kafası çok karışmıştı. Şapkacının sözleri ona anlamsız gelmişti. Fakat aynı lisanı konuşuyorlardı. Sizi pek anlayamadım, dedi olabildiğince kibar bir biçimde. Fındık faresi yine uykuya daldı, dedi şapkacı. Bir bardak sıcak çayı fındık faresinin burnuna döktü. Fındık faresi başını sabırsızlıkla sağa sola salladı. Ve gözlerini açmadan, tabii tabii, lafı tam ağzımdan aldın, dedi. Şapkacı tekrar Alice'e dönerek, bilmecenin yanıtını bulabildin mi, diye sordu. Hayır, bulmaktan vazgeçtim. Yanıtı nedir, dedi Alice. En ufak bir fikrim yok, dedi şapkacı. Benim de, diye araya girdi Mart tavşanı. Alice bıkkınlıkla iç çekti. Sanırım zamanınızı yanıtı olmayan bilmeceler sormak yerine daha yararlı işler yaparak harcamalısınız, dedi. Eğer sen de zamanı benim kadar iyi bilseydin, dedi şapkacı, onu boşa harcamak gibi laflar etmezdin. Zamanı asıl boşa harcayan o. Ne demek istediğinizi anlayamadım, diye karşılık verdi Alice. Tabii ki anlamazsın, dedi şapkacı, başını karşısındakini küçümsercesine sallayarak. Bahse girerim, sen zamanla hiç konuşmamışsındır bile. Belki konuşmadım, diye ihtiyatla karşılık verdi Alice. Ancak müzik derslerimde zamana karşı yarıştım. Ah, işte bu her şeyi açıklıyor, dedi şapkacı. O yarışmalara hiç gelemez. Şimdi, eğer zamanla iyi ilişkiler kurarsan, o da saati istediğin gibi gösterir. Örneğin, diyelim saat sabah 9. Tam ders zilinin çaldığı zaman. İpucunu zamanın kulağına fısıldarsan, göz açıp kapayıncaya kadar saat 1:30 olur. Yani yemek zamanı. Keşke öyle olsaydı, diye kendi kendine mırıldandı Mart tavşanı. Elbette bu harika olurdu, dedi Alice düşünceli. Fakat o zaman da ben aç olmazdım ki. Başta olmazdın belki, dedi şapkacı. Fakat saati 1:30'da istediğin kadar tutabilirdin. Siz öyle mi yapıyorsunuz, diye sordu Alice. Şapkacı üzüntüyle başını salladı. Hayır, dedi. Geçen Mart ayında kavga ettik. Bu delirmeden önce. Çay kaşığıyla Mart tavşanını işaret etti. Kupa Kraliçesi en görkemli konserlerinden birini veriyordu. Ve ben de o konserde bu şarkıyı söyleyecektim. Parılda parılda küçük yarasa. Neyin peşindesin söyle bana. Belki bu şarkıyı bilirsin. Kulağıma yabancı gelmedi, dedi Alice. Hatta şöyle devam ediyor, diye devam etti şapkacı. Uçarsın dünyanın tepesinde. Bir tepsi gibi gökyüzünde. Parılda, parılda. Tam bu sırada fındık faresi şöyle bir titredi ve uykusunda şarkı söylemeye başladı. Parılda, parılda, parılda, parılda. Ve parıldaları o kadar çok tekrarladı ki en sonunda sussun diye onu çimdiklemek zorunda kaldılar. İlk dizileri bitirmiştim ki dedi şapkacı. Kraliçe zamanı öldürüyor, kafasını uçurun diye bağırmaya başladı. Ne korkunç bir zalimlik dedi Alice. İşte o günden sonra saat hiçbir dediğimi yapmadı. Hep 6'yı gösteriyor dedi şapkacı üzgün bir sesle. Alice'in aklına parlak bir fikir geldi. Bu yüzden mi burası sürekli çay takımlarıyla dolu diye sordu. Evet bu yüzden dedi şapkacı iç çekerek. Hep çay saati. Ve bu yüzden takımları yıkayacak zamanımız olmuyor. Ve siz de masanın etrafında yer değiştirip duruyorsunuz sanırım dedi Alice. Kesinlikle dedi şapkacı. Önümüzdeki bardaklar kullanıldıkça yer değiştiriyoruz. Fakat tekrar başa döndüğünüzde ne yapıyorsunuz diye çekinerek sordu Alice. Bu konuyu kapatalım diye araya girdi esneyen Mart tavşanı. Sıkıldım artık. Haydi bu genç bayan bize bir masal anlatsın. Alice bu öneri üzerine telaşlanarak ama ben hiç masal bilmem ki dedi. O zaman fındık faresi anlatsın diye bağırdı Mart tavşanı ile şapkacı aynı anda. Uyan fındık faresi, böyle deyip fındık faresini her iki yandan da çimdiklemeye başladılar. Fındık faresi yavaşça gözlerini açtı. Uyumuyordum ki. Güçsüz ve uykulu bir sesle konuştuklarınızın hepsini duydum. Bize bir masal anlat dedi Mart tavşanı. Evet lütfen anlat dedi Alice yalvaran bir sesle. Ve çabuk ol diye ekledi şapkacı. Yoksa daha başlamadan tekrar uyuyacaksın. Bir zamanlar üç küçük kız kardeş varmış diye aceleyle anlatmaya başladı fındık faresi. Adları Elsie, Lacey ve Tilly'ymiş. Bu kardeşler bir kuyunun dibinde yaşarlarmış. Midesine pek düşkün olan Alice, peki neyi biçerlermiş diye sordu. Fındık faresi birkaç dakika düşündükten sonra şeker pekmezi dedi. Bunu yapamazlar biliyorsunuz değil mi dedi Alice. Sadece şeker pekmezi yerlerse hasta olurlar. Hastalanmışlar zaten dedi fındık faresi. Hem de çok. Alice böylesine sıra dışı bir yaşam sürmenin nasıl olacağını hayal etti. Fakat kafası o kadar karıştı ki konuşmaya devam etti. Peki neden kuyunun dibinde yaşıyorlarmış? Mart tavşan Alice'e dönerek biraz daha çay almaz mıydın dedi ısrarla. Henüz bir şey almadım ki dedi Alice gücenmiş bir ses tonuyla. Bu yüzden fazladan almam olanaksız. Daha az almayacağını mı söylemek istiyorsun diye sordu şapkacı. Daha fazla almak hiç almamaktan daha kolaydır. Size fikrinizi soran olmadı dedi Alice. Şimdi kim kişisel düşüncelerini öne sürdü ki diye sordu şapkacı zafer kazanmış gibi. Alice buna karşılık söyleyecek söz bulamadı. Bunun üzerine kendi kendine biraz çay ve bir tereyağlı ekmek alıp fındık faresine döndü. Ve sorusunu tekrarladı. Neden kuyunun dibinde yaşıyorlarmış? Fındık faresi yine birkaç dakika düşünüp taşındı. Bu bir pekmez kuyusuymuş dedi. Pekmez kuyusu diye bir şey yoktur diye konuşmaya başladı Alice. Artık kızmaya başlamıştı. Ama Mart tavşanı ile şapkacı birlikte şşt şşt dediler. Ve fındık faresi de surat asıp eğer kibar olmayı beceremiyorsan masalı kendin tamamla dedi. Hayır hayır lütfen devam edin dedi Alice büyük bir alçak gönüllülükle. Bir daha lafınızı kesmeyeceğim. Demek ki o dediğiniz kuyulardan bir tane varmış. Gerçekten de bir tane vardı dedi fındık faresi öfkeyle. Yine de masala devam etmeye razı geldi. Bu üç kız kardeş çekmeyi öğreniyormuş işte bilirsiniz. Ne çekiyorlarmış dedi Alice verdiği sözü unutarak. Şeker pekmezini dedi fındık faresi. Bu sefer Alice'in sözünü kesmesini aldırmamıştı. Ben temiz bir fincan istiyorum diye araya girdi şapkacı. Haydi birer sıra ileri gidelim. Şapkacı bunu diyerek bir sıra kaydı. Fındık faresi de onu izledi. Mart tavşanı fındık faresinin yerine, Alice de gönülsüzce Mart tavşanının yerine oturdu. Bu değişiklik en çok şapkacının işine yaramıştı. Alice ise hiç olmadığı kadar rahatsızdı çünkü Mart tavşanı biraz önce sütlüğü tabağının içine devirmişti. Alice fındık faresini yine kızdırmak istemiyordu. Bu yüzden sözlerine dikkat ederek fakat anlamıyorum. Pekmezi neden çekiyorlarmış diye sordu. Su kuyusundan su çekersin dedi şapkacı. O zaman bence pekmez de pekmez kuyusundan çekilir. Saçmaladım değil mi? Fakat zaten kuyunun içindelerdi dedi Alice fındık faresine. Şapkacının söylediğini duymazdan gelmeyi tercih etti. Tabii ki kuyunun içindeydiler dedi fındık faresi. Bu yanıt zavallı Alice'i o kadar şaşırttı ki bir süre hiç sözünü kesmeden fındık faresini dinledi. Fındık faresine uyku bastırmıştı. Esnek gözlerini ovuşturarak konuşmasına devam etti. A harfiyle başlayan her türlü şeyi çekmeyi öğreniyorlardı. Neden A ile başlayanları diye sordu Alice. Neden olmasın dedi Mart tavşanı. Alice ne bir şey demedi. Fındık faresinin gözleri bu kez kapandı. Uykuya dalmak üzereydi. Ancak şapkacının çimdiklemesiyle küçük bir çığlık attı ve yeniden kendine gelerek konuşmasını sürdürdü. A ile başlayan, yani ağaç, ay, anı, aynılık gibi birbirinin aynı olan cümleler söyledin ya az önce. Onun gibi işte. Kuyudan aynılık çekmek gibi bir şey gördün mü hiç? Gerçekten mi? Bana mı soruyorsunuz dedi Alice. Kafası iyice karışmıştı. Sanmıyorum. O zaman konuşmamalısın dedi şapkacı. Bu bardağı taşıran son damla oldu. Alice bu kadar kabalığa katlanamazdı. Öfkeyle yerinden kalkıp yürümeye başladı. Hemen o anda fındık faresi uykuya daldı. Kimse Alice'in gittiğinin farkında değildi. Fakat yine de Alice belki onu masaya geri çağırırlar umuduyla birkaç kez dönüp arkasına bakmıştı. Alice onları en son gördüğünde fındık faresini bir çaydanlığın içine tıkmaya çalışıyorlardı. Ne olursa olsun bir daha oraya gitmeyeceğim dedi Alice ormanda yavaş yavaş dikkatli ilerlerken. Ben hayatımda böyle aptal bir çay partisi görmedim. Alice bunu der demez karşısına içeri doğru açılan bir kapısı olan ağaç çıktı. Ne kadar tuhaf diye düşündü. Bugün her şey çok tuhaf zaten. İçeride ne var acaba? Bir girip bakayım. Böyle diyerek içeri girdi. Alice bir kez daha kendini uzun bir geçitte buldu. İşte küçük cam masada hemen yanındaydı. Kendi kendine bu sefer daha iyisini yapacağım dedi ve küçük altın anahtarı eline alıp bahçeye açılan kapıyı açtı. Sonra mantardan birkaç ısırık aldı. Cebinde hala bir parça vardı. Ve yaklaşık 30 santim olana kadar mantarı kemirdi. Uygun boya geldiğinde küçük geçidi takip etti. Ve sonra kendini rengarenk çiçekler tarhlarıyla serin çeşmelerle dolu güzel bir bahçede buldu.
Üçüncü ayrımın sonu.